Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler ESFM dinleyicileri, ekonomi raporuyla sizlerleyiz. Bu hafta konu başlığımız Rusya ve Türkiye arasında ödeme ve anlaşmalarda yerel para birimlerinin kullanılması yönündeki anlaşmanın imzalanması. Anlaşmaya iki ülkenin maliye bakanları imza attı. Bu anlaşmayla yerel para birimleri olan ruble ve Türk lirasının kullanımı, uygun bir finans pazarı oluşturulması ve yerli kuruluşlar için yerel para birimlerinin cazibesinin arttırılması amaçlanıyor. Bugün bu anlaşma neyi kapsıyor? Amacı nedir? Ödeme sistemlerinin birbirine entegrasyonu iki ülkenin ticari ilişkilerine neler katacak? Ve bu anlaşmaya yeni ülkeler de dahil olabilir mi? Bütün bu konu başlıklarını konuşacağız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu konuğumuz.
Haftanın ekonomi gündemi.
Sadi Bey, Rusya ve Türkiye arasında birçok konuda yakın işbirliği geliştiriliyor. Bunlardan biri de ticarette yerel para birimlerinin kullanılması. Öncelikle bizim için genel olarak önemini ve ilişkilerdeki yakınlaşmanın ne derece daha artabileceği ya da kolaylaşabileceğini bizim için değerlendirir misiniz?
Evet, Rusya'yla zaten uzun süreden bu yana oldukça iyi ilişkilerimiz var. Hem ticari anlamda hem de son yıllarda politik anlamda. Dolayısıyla sürekli de bu ilişkilerin gelişeceğini umuyoruz, bekliyoruz. Türkiye'nin ithalatı içinde özellikle enerji bağımlılığı nedeniyle biliyorsunuz Rusya'yla ciddi anlamda bir ilişkisi var. Türkiye genelde ithalatçı, yani Rusya'yla ticarette ithalatçı konumda. Dolayısıyla biz Rusya'ya karşı dış ticaret açığı veriyoruz. Umarız ileride bu ticari ilişkilerimiz daha da gelişir ve denk bir ticaret yaparız. Eğer denk bir ticaret yaparsak, işte o zaman özellikle yerel paralarla alışveriş son derece avantajlı hale gelir. Dolayısıyla burada başka paraları çıkararak aradan direkt ruble ve Türk lirasıyla karşılıklı alışveriş yapılabilir. Ama şu andaki tabii ki yine olumludur yapılan anlaşma ama aramızdaki dış ticaret açığı nedeniyle doğal olarak biz aradaki farklı ödemeleri TL ile yapamayız. Yani şöyle anlatayım size. Biz örneğin 20 milyar dolar dış ticaret açığı veriyorsak veyahut da işte 10 milyar dolar biz ihracat yapıyoruz. Onlar bize 20 milyar dolar ihracat yapıyorsa arada bir 10 milyar dolarlık bir açığımız var. O açığın bir şekilde kapatılması lazım. Dolayısıyla bu aradaki açığı biz TL ile ödeyemeyiz. Çünkü TL ile ödediğimiz zaman bu TL'yi Rusya nasıl kullanacak sorusu gündeme gelebilir. Şu da olabilir. Yani illaki olmaz demiyorum. Tabii ki TL ile ödeyebiliriz ve onlar da TL'yi alırlar. Bize örneğin ödünç verirler parayı. Yani kredi olarak TL kredi açabilirler veyahut da gelip Türk piyasalarında bu TL'yi değerlendirebilirler. Yani işte tahvil alabilirler, bono alabilirler. Dediğim gibi finansal varlıklara bu parayı yatırabilirler. Ama Rusya böyle bir şey yapar mı? O konuda tabii ki iyi düşünmek lazım. Çünkü sonuçta Rusya'nın da sonsuz kaynağı veya sonsuz rezervi falan yok. Dolayısıyla bu aradaki fark bence soru işaretidir. Onun dışında eğer biz 10 milyar dolar ihracat yapıyorsak, 20 milyar dolar ithalat yapıyorsak, aradaki tabii ki 10 milyar doları bir tarafa bırakırsak 10 milyar dolarlık alışverişi çok rahat kendi paralarımız cinsinden yaparız ve bunun için de ayrıca dövize ihtiyacımız olmaz. Zaten bir takas sistemi kurulur büyük olasılıkla. Bu takas sistemi aracılığıyla biz malı göndeririz. Onlar malı gönderir. Mallar takas edilmiş olur. Bunu da TL ve ruble cinsinden mahsuplaşması yapılır. Dolayısıyla son derece olumlu bir gelişme diye düşünüyorum. En azından bizim ithalat yaparken ciddi anlamda dövize ihtiyacımız olmaz Rusya ile aramızdaki ticari ilişkilerde. Bu açıdan son derece olumlu olur. Doğal olarak kendi paramızla ticaret yapmak da her zaman daha avantajlıdır.
Burada özellikle şu anlamda galiba daha büyük bir önemi var. Evet, şu an çok geniş kapsamlı belki uygulanamayacak sizin söylediğiniz de sebeplerden ötürü ama biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yaşadığımız bazı anlaşmazlıklar var ve bu içeriye tabii ki dolar TL kuruna olumsuz yansıyor. Yani dolara bağımlılık ve kurdaki dalgalanmalar Türkiye'yi tamamen Türkiye ekonomisini sıkıntıya sokuyor. Bu noktada belki de işte ruble ve Türk lirasının kullanılması, belki ileride buna daha sık ticaret yaptığımız ülkelerin katılması da yani dolara bağımlılığı ve bundan kaynaklanabilecek riskler konusunda bir sigorta, garanti gibi.
Tabii ki yani son derece olumlu, bir kere başta da söyledim yani son derece olumlu. Çünkü sonuçta biz aslında temelde komşularımızla ticaret yapmamız lazım. Yani çünkü ülkelere baktığınız zaman öncelikle kendi komşusuyla ticaret yapar. Dolayısıyla bizim bu ticari ilişkileri bir kere geliştirmemiz gerekiyor. Ama bu işte 95 yılından bu yana, işte bu 2-3 yıldan bu yana bu ilişkilerimiz daha da güçlenmeye başladı. Umarız bu ilişkiler daha da gelişir. Yani tabii ki şunu hiç yapamayız. Yani ya dolara tamamen bağımlılığımız ortadan kalkacak, euroya tamamen bağımlılığımız ortadan kalkacak gibi bir anlayış içinde olamayız. Çünkü gelen sermaye akımlarına baktığımız zaman sadece ticaret değil çünkü bizim diğer ülkelerle ilişkilerimiz, bir de sermaye hareketleri var. Dolayısıyla bu para genelde batıdan geliyor. Yani Amerika ve Avrupa kaynaklı geliyor. Genelde diyorum. Yani %80 neredeyse Türkiye'ye gelen sermayenin batı kaynaklıdır. Dolayısıyla sermaye orada. Oradan geliyor. Bizim işte Körfez dediğimiz veya Uzak Doğu dediğimiz bölgeden gelen para toplam gelen sermayenin %20'sidir. İleride bu oranlar tabii ki değişecektir. Ama kısa vadede bunları değiştirmek mümkün değil. Yani hani doların imparatorluğunu kısa vadede yıkmak veya yıkılmasını beklemek doğru değil. Bu daha devam edecek.
Fakat bugünden yarına olabilecek bir şey değil, evet.
Yani bir gün olacak, olur yani. Hiçbir zaman hiçbir ülkenin bir kere kalıcı bir parasının kalıcı imparatorluğu yok. Yani tarihsel olarak baktığımızda bunu görüyoruz. Bir gün o da farklı bir şekle dönüşecek. Dolayısıyla şu anda biz ticaret açısından tabii öncelikle ilişkilerimizi geliştirerek komşularla daha fazla ticaret yapmaya odaklanmamız lazım. O nedenle de bölgede tabii ki bir barış ortamının da sağlanması lazım. Şimdi bu tabii politik olaylar, politik gelişmelere baktığımız zaman Suriye'de işte bilmiyoruz önümüzdeki dönemde belki bu bölgede farklı adımlar da atacak Türkiye. Dolayısıyla bizim bir kere komşularla çok iyi olmamız lazım. Bunun için de Rusya'da ticaret ve Rusya'da ilişkilerimizin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ticaretimizi geliştirmemiz lazım. Ne kadar çok ticaret yaparsak komşularımızla aslında o kadar da çok barışa yaklaşmış oluruz. Yani bölgesel barışa yaklaşmış oluruz. Çünkü ticaret ne olursa olsun her zaman insanları birbirine yaklaştırır. Turizm. İşte insanların gelip burada turist olarak gelmesi, bizim Rusya'ya gitmemiz, Rusların buraya gelmesi, İranlıların buraya gelip gitmesi, bırakın Avrupalıların buraya gelip gitmesi, Amerikalıların hepsi bunlar aslında dostluk içinde aynı zamanda bir kapıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin yurtta sulh, cihanda sulh çerçevesinde hareket ederek bütün ülkelerle ticaretini geliştirmesi, özellikle komşularıyla ticaretini geliştirmesi ve tabii ki özellikle bir de yöresel kendi paralarımızla bu işi yapabiliyorsak, çevirebiliyorsak tabii çok daha büyük bir avantaja bunu dönüştürebiliriz. Ama dediğim gibi yani çok kısa vadede de hayal kurmadan yapmak lazım. Yani ama bu son derece olumlu bir gelişme. Dediğim gibi Türkiye'nin biraz daha Rusya'ya ihracat yapması, yani dengelenmesi lazım ki ticaretin o biraz daha avantajlı hale getirsin bu yapılan yerel paralarla yapılan ticareti. Yoksa dediklerinizin hepsine katılıyorum ama tabii bunların hepsi şu anda kısa vadede bir nedir? Bir beklentidir. Kısa vadede çözülmez bu işler. Orta uzun vadeye yaymak lazım. Orta uzun vadeli olarak bakmak lazım. Ama şimdi bile başlanması bu yerel paralar cinsinden ticarete son derece olumlu dediğim gibi.
Değil mi? Bir adım atılmış olacak. Zaten şu an o anlaşmanın altyapısı oluşturulacak. Yani işte ödeme sistemleri arasında bir entegrasyon, merkez bankaları arasında.
Bir takas sistemi mutlaka oluşması
evet,
lazım. Yani
bunu, henüz bunlar oluşturulacak.
Tabii ki. Tabii ki.
Peki Sadi Bey, bu ödeme ve ödemeler özellikle sadece devletler arası işlemlerde mi ya da işte örneğin doğalgaz alımında mı, yoksa bütün ticari faaliyetlerin hepsinde, yani özelde de bu ödeme sistemi kullanılacak diyebilir miyiz?
Yapılabilir yani, bu sadece bir takas odasının kurulmasına bağlı. iki ülkenin de kabul edeceği bir takas, bir clearing dediğimiz bir sistem, yani kurulursa, bir takas odası gibi bir oda, merkez bankaları bu işten sorumlu olursa çok rahat Türkiye'deki ihracatçı malını gönderdiği zaman karşı taraftan para tabii ki yatırılmış olacak, bu sistemlerin kurulması lazım. Merkez Bankası'ndan gider buradan parasını ne yapacaktır? Alacaktır. Ödemesini de yapacak olan özel sektör Merkez Bankası'ndaki bu veyahut da oluşturulacak bu takas sistemine parasını yatırır. Malını bu şekilde de ne yapmış olur? Teslim almış olur. Bunu özel sektör devlet diye ayırmamak lazım. Her açıdan yapılabilir bu.
Evet.
Bu çok rahat yapılabilir.
Evet. Peki şöyle bir değerlendirme yapacak olursanız, aslında söylediniz. Yani şunu biliyoruz. Uzunca bir süredir Rusya ile Türkiye arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi var. Ve işte bu ticaretin içeriğine baktığımızda elbette işte özellikle enerji ihtiyacı dolayısıyla Rusya'dan ve tabii ki işte bir gıdayla petrol ve türevlerinin fiyatlarını da kıyaslayamayacağımız için aslında Rusya tabii ki bu anlamda daha çok kazanıyor, öyle söyleyebiliriz. Bu anlaşmadan, yani yerel para birimlerinin kullanılmasından kısa vadede baktığınızda kim daha kazançlı çıkar? Yani Rusya mı, Türkiye mi, yoksa hepsinin kazançlı çıktığı farklı sahalar olabilir mi?
Ne dersiniz? Bence hepimiz buradan kazançlı çıkarız. Yani burada kazanç olarak bakmıyorum çünkü. Birim fiyatlar belli, ihracatta birim fiyatlarımız belli. Dolayısıyla o birim fiyatlar üzerinden zaten ticaretimizi yapacağımız için bir tek şey burada bizim ithalatçımızın veya ithalat yaparken en azından o açık olan kısmı bir tarafa bırakıyorum. Zaten dediğim gibi dış ticaret açığı veriyoruz biz oraya, ama diyelim ki 10 milyar dolar ihracatımız varsa en azından 10 milyar dolarlık ithalatı yaparken tekrar dövize ihtiyacımız olmaz. 10 milyar dolarlık ithalat için ayrıca çıkıp piyasadan dolar euro aramanın bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla bunlar kendi aramızda bir takas sistemiyle, yerel paralar üzerinden hesaplanarak her şey ne yapılabilir? Değişim sağlanabilir. Yani aslında bunu barter gibi düşünmek lazım. Yani ben size mal gönderiyorum, bunun karşılığında da mal geliyor. Zaten fiyatlar belli ortada. Onun için de herhangi bir dövize ihtiyacımız yok. Ha, illa ki bunlar ödenmesi gerekiyorsa Türkiye'ye ruble gelir. Ruble karşılığında da TL gider karşı tarafa. Ama buna gerek de kalmaz, dediğim gibi bir takas sistemi kurulursa buna da hiç gerek kalmadan karşılıklı mahsuplaşılır. Hiç para gelip gitmeden oraya da bu sistem rahatlıkla çözülür. Yani bu çok zor bir sistem değil aslında. Yani barter sisteminin biraz daha modernize edilmiş halidir. Yani takas sisteminin yani mallarla ticaretinin farklı bir yönü olur. Gayet de faydalı olur herkes açısından. Kimse dövizi ortaya koymuyor. Yani daha doğrusu doları veya euroyu ortaya koymadan bir ticaret en azından belli bir bölümü için yapılabilir. Bu ileride de gelişir. Ticaret hacmimiz geliştikçe işte 100 milyar dolar, biz herkeste 100 milyar dolar anlaşması yapıyoruz da yani bir şey var, umarız yapabiliriz tabii ki bu hacimlere de ulaşırız. Çok da iyi olur her iki ülke açısından da. Bu iyi bir gelişme. Dediğim gibi öncelikle komşularla ticaret yapmak esastır. Her türlü avantajı sağlar. Lojistik avantajınız vardır en azından bu bölgede. Ama dediğim gibi yani çok da şey yapmadan yavaş yavaş bunu takas sistemleriyle başlarsak bence ileride çok daha paralara bile ihtiyaç duymadan sadece mal takaslarıyla bu işi çok daha rahat götürebiliriz diye düşünüyorum.
Peki Rusya tarafından gelen şöyle bir değerlendirme vardı. Bu Rusya için, şimdi Türkiye'nin Körfez ya da Arap ülkeleriyle de ticaret yaptığını biliyoruz. Rusya için de o bölgeye açılacak bir kapı, bir pazar olabileceğine ilişkin bir değerlendirme vardı. Ne dersiniz siz bunun için?
Şimdi ben tabii bölgesel gelişmelere baktığımızda bunun kısa vadede olacağını pek düşünmüyorum. Yani bu kısa vadede. Uzun vadede katılıyorum ama kısa vadede bizim bir kere Suriye sorununun çözülmesi lazım. Yani Suriye sorunu çözmeden bölgesel ittifaklar belli, ortak. Herkes görüyor bunu. Bu çerçevede bizim işte yani şu Rusya'dan mal kalktı, işte Orta Doğu'da herkese gönderilecek. Bu biraz şu kısa vadede mümkün görünmüyor ama İran zaten bağlantısı var. İran'ın kendi bağlantıları var. Onlar rahatlıkla yapabiliyorlar ticaret Rusya'yla da. Dolayısıyla çok şey yapmamak lazım. Kısa vadede bunlar ittifaklar nedeniyle, şu andaki mevcut ortam nedeniyle bir problem var Orta Doğu'da. Ama orta uzun vadede neden olmasın? Şu barışı sağlayabilirsek, dediğim gibi Suriye tekrar şöyle bir tek devlet olarak oradan çıkabilirse, sınırlarını koruyabilirse, tekrar eski haline dönebilirse, o zaman tabii ki şansımız var. Neden olmasın? O zaman tabii ki arada biz de ne yapmış oluruz? Bir köprü görevi görmüş oluruz.
Evet, oradaki politik riskler, yani her yeni gün yepyeni bir konuyla ya da bir başlıkla uyandığımız bir bölge maalesef ki. O politik riskler ortadan kalkmadan, dediğiniz gibi ticari anlamda da engellerin ortadan kalkması söz konusu olmayacak. Peki son olarak şunu sormak isterim. Yine bu anlaşmaya ilişkin değerlendirmeler arasında ilerleyen dönemlerde bu sisteme başka ülkelerin de entegre edilebileceği söylendi. İşte hemen akıllara belki bu cephede biraz daha artık sıkı ilişkiler olduğu için diyebiliriz. İşte İran ya da Çin'in eklenmesi söz konusu mu? İyi mi olur bu? Ne dersiniz bu konuda?
Çin biraz daha ayrı. Bize bayağı mesafe olarak da şey, ama Çin'de de yani diğer ülkelerde de bu tür anlaşmalar yapılabilir. Bunlar mesela İran'la nasıl bu işler gidiyorsa, Rusya ile nasıl yapılacaksa, bu işte Suriye ile de yaparsınız, Irak'ta da yaparsınız, gidersiniz işte bunu Çin'le de yaparsınız. Dolayısıyla birçok yolu var şu anda, ama da tabii Çin çok daha farklı bir faktör. Şu anda dünya devi diyelim artık, yani ikinci ülke şu anda dünyadaki sıralamaya baktığınız zaman işte Amerika'nın arkasından geliyor. Bir 10 yıl sonra da büyük bir olasılıkla belki Amerika'yı da ekonomik büyüklük olarak geçme olasılığı yüksek, ki bu ticaret savaşları da zaten bunu engellemeye yönelik olarak atılmış adımlardır. Amerika niye ticaret savaşı yap, korumacılık yapmaya çalışıyor dünyada? Çin'in özellikle bu gidişatını durdurmaya yöneliktir. O nedenle, ama bunun şeyi yok yani, ticaret bir kere dünyada Asya'ya kayıyor, yani Asya merkez, yani Çin, Hindistan, bir de Hindistan geliyor şimdi nüfus olarak. Hindistan 5-10 yıl sonra Çin'i de geçecek nüfus olarak. Dolayısıyla çok ciddi anlamda hem nüfus hem de gelir açısından dünyada dengeler değişiyor. Dolayısıyla Çin'i ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım, ama öncelikle bizim şu komşularla ticaret ve bunu kendi paralarımızla yapma konusunda da neden olmasın, dediğim gibi önemli olan bizim ihracat yapabilmemiz onlara da. Yani dengeli ticaret yapabilmemiz lazım. O dengeli ticareti yakaladığımızda zaten bu işler çok rahat, daha rahat çözülebilir.
Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu konuğumuzdu ve Rusya ve Türkiye arasında ödeme ve anlaşmalarda yerel para birimleri olan ruble ve Türk lirasının kullanımı yönünde imzalanan anlaşmayı konuştuk bugün. Yeni haftada yine aynı gün ve saatte sizlerle olmak umuduyla. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.